Mantıkü't-Tahir 19. ayrım sayfa 191. Anlat. Orada küstahlık yapmak doğru mudur? Sırrı açıp mana incilerini saç. Hüt dedi ki, liyakati olan herkes ilahi sırların mahremi olur. Küstahlık etse de revadır. Çünkü o her zaman padişahın sırdaşıdır. Lakin sırlara mahrem olan ve sırları bilen kimse nasıl küstah olabilir? Böyle birinin sol tarafı edepse sağ tarafı da hürmettir ve eğer bir anlık küstahlıkta bulunursa da bu bağışlanır. Ama kenarda durup öne çıkmayan deveci nasıl padişahın sırdaşı olabilir? Eğer bu adam Allah'ın sırdaşları gibi küstahlık etmeye kalkışırsa hem imanından hem de canından olur. Nasıl olur da ordudan sürünmüş bir asker padişahın huzurunda küstahlık etmeye cesaret edebilir? Nasıl davranacağını bilmeyen bir çocuğun küstahlığı ise sevincindendir. Herkes Rabbi bilir. O ise ne Rabbi bilir ne de Rübbü. Bu yüzden küstahlık ederse de aşkın muhabbetindendir. O aşkın coşkusuyla divaneler gibi olur ve aşkın kudretiyle su üstünde yürür. Onun küstahlığı güzeldir. Güzel çünkü o divane ateşe benzer. Ateşe benzeyen yolda selamet nasıl olabilir? Mecnun olmuş adam nasıl kınanabilir? Sen de aşktan divaneye dönersen ne söylersen söyle sözün dinlenir. Horasan bölgesine bir vali geldiği için orası büyük bir devlete erişmişti. Valinin selvi boylu, misk kokulu ve kolları gümüş gibi beyaz olan 100 tane ay yüzlü Türk kölesi vardı. Her birinin kulağında geceyi aydınlatan ince bir küpe vardı. O inci küpelerin aksiyle geceler gündüze dönerdi. Başlarına altından külahlar, boyunlarını da altından gerdanlıklarla bezemişlerdi. Bunlar boydan boya gümüş tenli altın siperliydiler. Bellerini altın kemerlerle süslemişlerdi. Binekleri ise gümüş gibi bembeyaz atlardı. Bunlardan birinin yüzünü gören hemen ona aşık olur canından geçerdi. Tesadüfen eski bir hırka giyinmiş, başı ve ayağı yalın, aç bir meczup, bu köle topluluğunu uzaktan gördü. Dedi ki, bu huriler ordusu kimindir? Şehirlinin biri kendisine doğruyu söyledi. Bunlar şehrimizin valisinin köleleridir. Meczup bunları işitince perişan olup hemen divanevari oradan uzaklaştı. Dedi ki, ey yüce arşın sahibi, kul yetiştirip büyütmeyi validen öğren. Eğer onun meczubuysan küstahlık et, yaprağın varsa bu dala gelip kon. Eğer yaprağın yoksa bu yüce dala konma, küstahlık edip de kendini başkalarına maskara etme. Meczupların küstahlığı hoştur, onlar pervaneler gibi yanıp yakılırlar. Bu yolun yolcuları ister iyi olsun ister kötü olsun bu dergâhtan başka hiçbir şey göremezler. Üstünde başında elbise olmayan bir meczup yolda acıkıverdi. Hava çok soğuk ve yağmurluydu. Meczup kardan ve yağmurdan dolayı ıslandı. Ne sığınacağı bir yer vardı ne de evi. Sonunda bir viraneye gitti. Viranenin içine ayak basar basmaz damdan başına bir kerpiç düştü. Başı kırıldı. Başından kan ırmak gibi akmaya başladı. Meczup yüzünü gökyüzüne çevirdi. Dedi ki, daha ne zamana dek padişahlık davulunu vuracaksın? Başımıza vurmak için bu kerpiçten daha iyi bir şey yok muydu? Kariz'de sermayesiz biri vardı. Komşusunun eşeğini ödünç aldı. Değirmene gitti ve orada güzelce bir yattı. Adam yatınca eşek de çekip gitti. Kurt bu eşeğe rastladı, parçalayıp yedi. Sonraki gün eşeğin sahibi adamdan eşeğinin değerini istedi. Her ikisi koşarak Kariza'nın o zamanki emirinin yanına vardılar. Hakimin huzurunda olayı anlattılar ve ona bunun bedelini kim ödemeli diye sordular. Hakim dedi ki, kim bu kurdu aç bir halde sahraya bırakmışsa o ödemelidir. Şüphesiz bu suçun cezasını o çekmeli. Her ikiniz de bedelinizi ondan isteyin. Ya Rabbi, bu ne güzel bir bedel. Onun işlerinin bir bedeli yoktur ve her şeyi yeri yerinde yapar. Mısırlı kadınlar bile Allah'ın bir mahluku olan Yusuf'u görünce kendilerinden geçtiler. Bir meczuba hak dergahı devlet evinden bir şeylerin verilmesi şaşılacak bir şey değildir. Bu durumda meczup cezbeye gelip kendinden geçer ve ne önüne ne de arkasına bakar. Meczup ne söylerse ondan söyler, ona söyler. Neyi ararsa ondan arar, ondan ister. Aniden Mısır'da bir kıtlıktır baş gösterdi. Halk ölüyor ve ekmek diyordu. Bütün yollar ölü cesetleriyle dolmuştu. Yarı canlı kalanlar ölüleri yiyordu. Tesadüfen bir meczup insanların açlıktan öldüğünü ve kimsenin yiyecek ekmekleri olmadığını gördü. Dedi ki, ey dinin ve dünyanın tek sahibi, madem ki bunlara verecek rızkın yoktu, bari az yaratsaydın. Bu dergâhta küstahlık eden kimse kendine geldiği zaman bu işinden dolayı tövbe eder. Eğer bu dergâhta yanlış bir şey söylerse nasıl tövbe etmesi gerektiğini bilir ve tatlılıkla bağışlanma diler. Bir meczup vardı. Çocuklar kendisini taşladıkları için gönlünden kanlar damlıyordu. Gidip bir külhanın bucağına sığındı. O sırada dolu yağmaya başladı ve külhanın penceresinden meczubun başına dolu isabet etti. Meczup taşla dolunun farkını bilmiyordu. Bu yüzden söylenmek için beyhude yere ağzını açtı. Çok kötü küfürler etmeye başladı ve dedi ki, neden bu taşları ve kelpiçleri bana atıyorlar? Bulunduğu yer çok karanlık olduğu için bu dolları çocukların attığı taşlar zannediyordu. O sırada rüzgar esip kapının ağzını araladı. Külhanın içine aydınlık vurdu. Böylece meczup başına isabet eden şeyin taş değil dolu olduğunu anladı ve kötü küfürler ettiğini pişman oldu. Dedi ki, ya Rabbi, bu külhan karanlıktı. Fark edemedim, yanıldım. Her ne dediysem kendime dedim. Eğer bir meczup bu şekilde konuşuyorsa sen kendisini kınayıp onunla kavga etmeye kalkışma. O bu makamda sarhoş olduğu için kararı yoktur. Kimsesizdir ve gönlü de elinde değildir. Ömrü muratsızlıkla geçer. Her an yeni bir kararsızlığa duçar olur. Sen dilinin önünü tut ve onun gibi konuşma. Çünkü aşık ve meczup adam sözlerinden dolayı mazurdur. Eğer kalpleri nurdan arı olanlara baksan, şüphesiz onların da mazur olduğunu görürsün. Vasiti perişan bir halde gidiyordu. Şaşkınlığından aklı başından gitmiş ve bütün düzenini elden vermişti. Gözüne Yahudi mezarlığı ilişti. Mezarlığın başından sonuna kadar baktı. Dedi ki, bu Yahudiler mazurdur, lakin bunu kimseye söylemek olmaz. Bu sözleri kadının adamlarından biri işitti ve öfkeli bir halde onu çekip kadının yanına götürdü. Onun sözleri kadının anlayacağı türden olmadığı için kadı bu sözleri kabul etmedi ve hoş karşılamadı. Vasıtı dedi ki, bu ziyankar kavim senin hükmünden mazur değilse de hepsi bu yolda göklerin Rabbi olan Allah'ın hükmüne göre mazurdur. Başka bir kuş dedi ki, ben devamlı onun aşkıyla süslenir ve o aşka layık olmaya çalışırım. Bir köşeye çekilip herkesle irtibatımı kesmişim. Daima onun sevdasından dem vururum. Bütün alemin halkını gördüm. Dergahına bağlanacak kimseyi bulamadığımdan hepsinden geçtim. İşim gücüm onun sevdası olmuş. Bu bana yeter. Böyle bir sevda herkesin harcına değil. Canı gönülden sevgilinin sevdasına giriştim. Sanki canım o sevdadan başka bir işe yaramıyor. Artık canımın üstüne bir çizgi çizme ve cananın yolunda ibadet kadehini kaldırma zamanı geldi. Onun cemaliyle canımı ve gözümü aydınlatayım. Cananın vuslatına erip elimi boynuna atayım. Hütüt dedi ki, kimse boş iddialarla Kaf Dağı'na varıp Simurg'la hemdem olamaz. Her lahsa onun aşkından dem vurma. Çünkü bu aşk herkesin çuvalına girebilecek bir şey değildir. Eğer devlet Nesime Eser değişinin ve yolunun üstündeki hicapları kaldırırsa, seni dergahına giden yola güzel bir şekilde çeker ve halvetgahına yalnız oturtur. İşte o zaman böyle bir iddiada bulunursan iddian makbul vaki olur. Onun bu dostluğu senin için sadece sorunlar yaratır ve seni olmadık işlere duçar kılar. Bayezid dünyadan göçtükten sonra müritlerinden biri onu rüyasında gördü. Kendisinden sordu. Ey layık bir, münkir ve nekirli halin ne oldu? Dedi ki, o iki meşhur melek gelip ben miskinden Rabbim hakkında sordular. Onlara dedim ki, bu sorunun cevabı ne sizin için ne de benim için bir kemaldir. Çünkü eğer Rabbim ancak odur dersem bu sözün bir hevesten ibaret olur. Lakin celal ve azamet sahibi olan Hakk'ın huzuruna dönüp benim halimi sorun. Eğer o beni kulu olarak kabul ederse o zaman onun meşhur bir kulu olurum. Ama eğer beni kullarından saymazsa beni kendi halime bırakır. Birileriyle dostluk bağı kurmak kolay değildir. Benim kendisine Rabbim dememin ne faydası var ki? Onun kulu olmadıktan sonra nasıl onun Rabliğinden dem vurup Rabbim diyebilirim ki? Onun ilahlığı karşısında boyun eğmişim. Lakin önemli olan onun beni kulu olarak kabul etmesidir. Eğer aşk cezbesi onun tarafından gelirse sen gerçekten de onun aşkına layıksın demektir. Lakin aşk senin tarafından olursa bil ki bu aşk ancak sana layık olur, ona değil. Eğer o sana isara aşk eylese sevinçten ve mutluluktan ateş kesilirsin. Ey hakikatten habersiz, iş odur. Bu değil, her hünersiz kişi ondan nasıl haber alabilir? Bir derviş vardı. Şiddetli aşktan dolayı ağlayıp inler, muhabbetten ateş gibi kararsız bir hale düşerdi. Hem aşkın kıvılcımından canı yanmış, hem de yanmış canının derdinden dili tutuşmuştu. Canındaki ateş gönlüne düşmüş ve müşkülü bir o kadar artmıştı. Yolda yürürken kararsız olur, ağlaya ağlaya gider ve inleyerek şu sözleri söylerdi. Canım ve gönlüm kıskançlık ateşinden yandı. Ne zamana dek ağlayayım, gözyaşlarım kurudu. Hatip'ten bir nida geldi ve dedi ki, bundan fazla söylenip durma, sen neden onun sevdasına düştün ki? Derviş dedi ki, ben ne zaman ona aşık oldum, şüphesiz o bana aşık oldu. Benim gibi et ve kemikten ibaret olan biri nasıl ona aşık olabilir? Ben ne yaptım ki? Her ne yaptıysa o yaptı. Gönlüm kana bulandı. Onun gönül kanını içti. Eğer o sana sevmeyi ihsan ederse, sen sakın bunu kendinden bilme. Sen kimsin ki bu azametli işe kalkışıyorsun? Sen bir an için olsun ayaklarını bu nefis kiliminden çek. Eğer o seninle aşk oyununu oynamak isterse, bil ki onun aşkı icat etmektir. Bununla sana aşk oyunu oynar. Sen bir hiç bile değilsin ve hiçbir işe de yaramazsın. Kendini yok et ve icadı icat ediciye bırak. Eğer vücut tezahüründe bulunursan, hem imanından hem de canından olursun. Bir gece Sultan Mahmud'un canı çok sıkılmıştı. Kalkıp bir Rint külhancıya misafir olmaya gitti. Rint onu güzelce küllerin üstüne oturttu ve durmadan külhana küçük odun parçaları attı. Çabucak kuru bir ekmek parçasını sultanın önüne getirdi. Sultan hemen elini çıkarıp yemeye başladı. Kendi kendine dedi ki, eğer külhancı bu gece benden özür dilerse başını bedeninden ayırırım. Nihayet sultan gitmeye karar verdi. Külhancı dedi ki, yerimi yurdumu gördün mü? Yiyeceğimi, yatağımı ve eyvanımı gördün. Davet edilmeden girip misafirim oldun. Eğer bir daha fırsat bulursan kalk yola düş ve bizim yanımıza gel. Yok, eğer bizden hoşlanmadıysan külhancıdır, külü güzel savurur de ve hoş ol. Ben senden ne ileriyim ve ne de geriyim. Ben kimim ki seninle eşit olacağım? Alemin sultanı onun bu sözlerinden hoşlandı ve 7 defa daha kendisine misafir oldu. Son gün sultan külhancıya dedi ki, bu alemin sultanından bir şeyler iste. Külhancı dedi ki, eğer bu miskin hacetini söylerse alemin sultanı yerine getirecek mi? Sultan dedi ki, hacetini bana söyle padişah ol ve bu külhanı terk et. Dedi ki, benim isteğim sultanın bazen bu şekilde bana misafir olmasıdır. Benim padişahlığım onun yüzünü görmektir. Başımın üstündeki taç onun ayaklarının tozudur. Sultanım, senin elinden birçok iş gelir. Hangi külhancı bu kadar işi yapabilir? Külhancının seninle birlikte külhanda oturması sensiz olan gül bahçesinden padişahlık etmesinden yeğdir. 19. ayrımın sonu, sayfa 200.